Ayrım 6. Fena Halde Leman, Atilla İlhan. Sayfa 70. Telefonda İclal yolculuğuma engel olayım diye çırpınırken çok inandırıcı sandığı o kanıta başvurmuştu. Hani daha önce benim ele alıp tartıştığım, bir anda alıverdiğim gitmek kararı yıllardır tekrarlayıp durduğum kesinlemeyle çelişmiyor muydu? Paris mi? Yo, hayır, o fazıl çoktan kapandı. Şöyle bakınca haklıydı da zavallı. Akşam sabah Paris'i bir kabus gibi hatırladığını söyleyen, Ekrem'in bütün çağrılarını, işlerimi bırakamam ya da çok yorgunum diye gülünç bahanelerle reddeden kim? Ben değil miyim? İçimde bir yerimde Paris'teki ilk gençlik yıllarımdan giderilmesi zor bir tiksinti, yırtıcı bir korku taşımıyor muyum? 20 yıl sonra bu ağır, bu yıldırıcı koşullar altında o şehirle boy ölçüşmeyi nasıl göze alabilirim? Ya o zaman yalan konuşuyordun ya şimdi konuşuyorsun. Kimse bu kadar zıt iki şeyi aynı samimiyetle yapabilemez. İkisinden birisinde muhakkak samimiyetten uzaktır. Mahiyeti meçhul arzuların esiri. Daha sert, daha keskin koyduğu da oluyordu sorunu. Dinle ruhum, Paris ve Ekrem hayatım boyunca sana en çok elem veren iki şey. Şu halde sen oraya, onların yanına bu elemleri tazelemeye gitmiş olmuyor musun? Ha? İçsel hastalık derecesinde kıskanç, beni alıkoymak isteyişi tutkusal. Tanıdım tanıyalı, yaldızlı saksılarında renk renk açmış çiçekleri, çağla yeşili divanına uzanmış insanlardan uzak yaşıyor. Hayatında ben varım, bir de çiçekler. Küçük saksıdaki karanfilleri bildin mi? Ben onları beyaz sanıyordum. Meğerse mor benekli pembe karanfillermiş, nasıl da yanıldım. Ya da, dün gece sıçrayarak uyandım, yüreğim pırpır ediyor. Neden? Çiçekleri sulamayı unutmamış mıyım? Bundan ne kadar mustarip oluyorum bilemezsin ruhum. Fakir bir çocuğu kasten aç bırakmışım gibi, Allah muhafaza. Ona artık iyileşemez, uysal bir deli gözüyle bakan iki yüzlü kocası sayılmazsa, İcdel'in dünyayla bağlantısı benim. Gidişim bu yüzden hayatında ani bir kopukluk, yalnızlığının sürekli bir tecride dönüşmesi anlamını kazanıyor. Telaşlanması da hareketimi engellemeye çalışması da bundan. Yalnız kestiremediğim şuydu ki bilinmez hangi mehtap gecesi ben ne dersem demiş olayım. Yo lütfen Paris lafı açılmasın. Yine usandım, bıktım. Benle ben. Bir bakıma Leman'la Jean arasında ciddi bir mesafe kalmış olduğunu hissediyordum. Her şeyi mantığa dayandırıp soğukkanlılıkla değerlendirebilenle hayatı dolaylı anlamlar aşağı yukarılar ortasında gelişen arasında. O zaman bu mesafe gözümü çok korkutmuştu. Kendimi bir kopyası ötekisine doğru dürüst çakışmayan, simetrisi bozuk iki kişilik olarak görüyordum. Birini akıl güdüyordu bunların, öbürünü tutkular. Tutkuların getirdiği beklenmedik tavır değişiklikleri, şaşırtıcı hevesler vesaire. Daha da kötüsüne bu iki kişiliğin dalga uzunlukları birbirini tutmuyor. Durumun bilincine iyice varabilmem, kuşkularımın doğruluk derecesini doğru dürüst saptayabilmem, tekrar Paris'e dönüp orada ne yaşayacaksam yaşamama bağlıydı. Yoksa İzmir'deki mutlu durgunluk, rahat tek düzelik ortamında varlığımı irademin biçimlendirdiğini, yönlendirdiğini sanıp duracaktım. Nasıl şaşmaz bir kesinlikle. Hareketimin mantığını bile İclal'e zar zor bulabildiğim bir paradoksla benimsetmeye kalkışmadım mı? Hayır İclal, Leman gitmiyor, giden Jean, onu zaten tanımıyorsun, iyisi mi anlamaya çalışma. Neden böyle yaptığımı ileride belki sana ayrıntılı bir mektupla anlatırım, fırsat düşerse. Söz verdiğim bu mektubu kafamda 2-3 kere enine boyuna tasarladığım doğru, asla yazamadım. Türkçe yazmak benim için hala yolunu izini iyice bilmediğim bir ormana dalmak demekti. Kaldı ki Fransızca derleyip toparlamakta bile onca zorlandığım açıklamalar, duygusal soyutlamaları betimlemekten çok, somut olayları anlatmaya elverişli Türkçe'de, büsbütün içinden çıkılmaz görünecekti. Uçak kalkar kalkmaz üstüme bir yorgunluk çökmüştü. Kendimi tutmasam gündüz mündüz dalıp gideceğim. Uyku kulağımın hemen ardında pusuya yatmış, uçağın camından kara damarlı iri yangın bulutlarının geçtiğini görüyorum. Yanı başımdaki yolcu içi dışı altın ve vizon kaplı yüz yuvarlak bir kadın, Adanalıymış. Hostesin taşıdığı yiyecekleri atıştırıyor. Bana nedense İngilizce sormadığı kalmadı, oburduğu sinirime dokunuyor. Sorularına cevap vermek istemiyorum. Nereden yansıyorsa çiğ bir alüminyum parıltısı göz kapaklarımı kıyıyor sanki ince ince. Yeşilköy'den beri pusuda yatan uykunun gerçekte neyi deyimlediğini sonunda buldum. Korku bu, daha doğrusu yıllardır bilinç altında unuttuğumu sandığım eski korkuların birer ikişer meydana çıkışı. Gestapo korkusu, babaanne korkusu, beş parasız sokakta kalma korkusu, Miss Higgins korkusu, kısaca Paris korkusu. Gümrükten kurtulunca bir zaman nereye yöneleceğimi kestiremedim. Olduğum yerde çakıldım kaldım. Ansızın peydahlanmış bir pus gökyüzünde yıldız namına ne kalmışsa silip süpürmüştü. Camların ardında delikanlı bir soğuk incecik su tozlarını her tarafa dağıtıyordu. Ben ki doğma büyüme Parisliyim, o anda gecenin içlerinde bir yerlerden uğultusunu işitip henüz göremediğim Paris'le karşılaşmaktan ürktüğümü itiraf ederim. Bunu saptamış olmak cesaretimi büsbütün kırdı. Etrafıma bakındım, kendimden bile gizliyordum ama aslında hareketimi tellediğim o garip adamı Nuri Uçarı'yı arıyorum. Umutsuzum. Hiçbir zaman hiçbir yerde karşılaşmadığımıza göre gelmiş bile olsa beni nasıl tanıyacak? Telgrafı da adet yerini bulsun diye çekmedim mi? Fakat umutsuzluğumun tam koyulaşıp kedere dönüştüğü sırada genizden bir ses Türkçe olarak bana sesleniyor.
Hoş geldiniz yenge.
Evet, ta kendisi Nuri Uçarı. Kenarları gereğinden fazla geniş bir fötr şapkanın altında çift çeneli hantal bir surat, kalabalık bıyıklar, sosis parmaklarının arasında mercan bir tesbih. Gözlerindeki afacan çocuk pırıltısının kalın tıknaz ağır gövdesiyle çeliştiği ilk bakışta görülüyor. Onun boynuna sarılabilirdim. Sırtımdan sanki büyük bir yük kalkmıştı. Gülümseyerek Türkçe cevap verdi.
Hoş bulduk Nuri Bey, nasılsınız? Telgraf çekmiştim ama doğrusu Ordu'ya kadar zahmet edeceğinizi pek ummuyordum.
Bir taraftan da ilk işiteni her zaman irkilten sesimin onda uyandırdığı etkiyi yüzünden okumaya çalışıyorum. Şaşkınlık mı, kuşku mu, merak mı? Hiçbirisi. Babacan çok da saygılı gülümsemesiyle içimi adam akıllı rahatlatarak bavulumu taksiye götürürken bir çocuk gibi sıkılgan
şey diyor, Ekrem beni paşa diye çağırmayı severdi. Burada herkes öyle çağırır. Bir mahzur yoksa siz de yani.
Biraz düşünüp tumturaklı bir edayla ekledi.
Sizi istikbale gelmek vazifesi bize tereddüp ederdi.
Beni hiç görmemiştiniz ama.
Bu bir hakikat. Lakin Ekrem'in yaptığı portreden simanıza ziyadesiyle aşinayım efendim. Resim mevzuunda ahkam kesmek vaka bana düşmez. Mamafi hele sizi gördükten sonra portrenin cismen olduğu kadar ruhen de çok benzediğine yemin edebilirim.
Kocam portre mi yapmış? İnanılır şey mi? İntihar etmeden önce eline geçirdiği bir kağıda Yunus Emre'den dörtlükler çiziktiren, beni böyle şaşırtması yetmezmiş gibi işi fazladan ressamlığa dökmüş. Tanımadığım bir Ekrem. Bu Paris yolculuğu ne sırlar saklıyor? Araba gecenin puslu karanlığına gömüldü. Yol boyunca ansızın beliren gizli ışıklar karanlığı yer yer aydınlatıyor. Her kaçıcı aydınlıkta alt alta üst üste bir takım gece görüntüleri görünüp kayboluyordu. İşte bir banliyö kahvesi, işte gece devriyesine çıkmış pelerinli iki polis, göğüsleri ve kirpikleri takma sarışın bir yosma, neon reklamlarının dilsiz şenliği, ışıkları kösülmüş bir sürü de pencere. Ne tuhaf, bütün bunları akla sığmaz bir duygusuzlukla seyrediyorum. Sanki benim yerime Paris'e bir başkası gelmiş. Rahatsız edici bir sessizlik, içi sıra diş ağrısı gibi uzayan motor vınıltısıyla aramızda büyüyordu ki Paşa Nuri fırsat vermedi. Sevimli şişkoların yuvarlak hareketleriyle cigara paketini uzattı.
20 senelik hasretten sonra dedi, bir golovaz içersiniz artık.
Siyah tütünün bir türlü tadına varamadım. Bu kadar yabancılaşmışım demek. Evin gerçek sahibi portre. Salona adımımı atar atmaz anladım. Kapının tam karşısına düşen duvara her açıdan görülebilecek bir yere asılmıştı. Birden içinde kaybolduğumuz gizemli havanın nedeni de besbelli o. Yoğunluğu her an değişik, durduğu yerde duramayan çarpıcı renkler. Safra yeşili, buz beyazı, deliksiz siyah, ateş kırmızısı, ölü eflatun. Ne kadar çizgi varsa madde tutsaklığından kurtulmuş, oradan oraya koşuyor. bunca dağınıklıktan portre izlenimine ulaşabilmek olası mıdır? Şöyle ilk baktığımda benimle, yani Jean Korkut'la, doğumu Kurten, tabloda beliren kadın arasında ortak hiçbir şey gözüme çarpmadı. Gözleri işkence çığlıkları, ağzı fahişe ağzı, platin yeşili saçları makinayla alınmış bu kadın ben miyim? Paşa Nuri'nin sözüne ettiği benzerlik neden sonra o da ağzın burnun çenenin ayrı ayrı karşılaştırılmasından değil, resmin bütününden ortaya çıktı. Ekrem resmi hayalinden yapmış, yaratış tutkusu içinde gerçeklerle saplantılarını birbirine karıştırmıştı. Sonuç çok mu kötü? Hayır, rahatsız edici. Salonda tek başına bir saat geçirdikten sonra içeride başka birisinin de soluk alıp verdiğinden emindim. Zaten neye elimi uzatacak olsam kadının gözleri üzerimde, bakışlarıyla beni izliyor. Ekrem'in evi yöredeki köhne yapılardan birinin en üst katında. Kendi halinde bir daire, hepsi üç bölüm. Duvarları tepeden aşağıya tablo, genişçe salon. Salondan üstüne Mevlevi dervişlerinin semah ayini çizilmiş büyük bir paravananın böldüğü yatak odası. Loş daracık koridorun üzerinde ufacık mutfak, nihayetinde onun kadar bir banyo, hepsi bu. Perdeler açık bırakılırsa komşu çatıdaki koca ışıklı reklam salonu derhal zapt ediyor. Vırt zırt yer değiştiren oje kızılı aydınlıkla kör karanlık oturanı serseme çeviriyordu. Hele benim gibi engin manzaraların ülkesinden gelmiş olursa, belleğim kapıp sakladığı görüntüleri pat diye nasıl gözlerime yansıtıyor. Akşam üzeri batan güneşin pembe yıldıza buladığı başıboş martılar, mavi yeşil bir sonsuzluğa ağır ağır demir alan dalgın gemi. Havai ama baygın kokularıyla balkona sarılmış hanım elleri. Sıcak yaz geceleri geç vakitlere kadar Haco Hanım'la bahçede otururduk. Uzay üzerimize kapanmış dev bir fanus, içinde ateş böcekleri. Çamların siyah dantelli arasında samanyolu titreşen pırıltılarla sağa sola kıvrılıyor. Hayret, su gibi akıveren bir yıldız bu beklenmedik şakasıyla aramıza nasıl akıl almaz uzaklıklar koyar. Onu gözümüzde nasıl büyüttükçe büyütürdü. Çevrede bir yerde tadının yoğun basıncına dayanamayıp bir karpuz patlamış olur. Şekerli kokusu haydut kahkahaları halinde paldır küldür bütün yolları keserdi. Çamlık'taki evimizdeyiz. Hacı Hanım havuzun başındaki şezlonga uzanmış nargile içiyor. Nargileyi öyle tefekküre dalmış, öyle ilahi sezgilerle yüklü bir içişi var ki insan gizli bir dinsel törenin gereği sanabilir. Kısa siyah sık kirpiklerle donatılmış güzel atmaca gözleri vahşi yeşil. Bakıştık mı içimi karıştırıyor, güleç sesi buzlu su gibi serinletici. Biz de kadın kısmı nargile içmez gelin. Ben gençliğimde Şam'da alıştım buna. O tarihte Emrullah Raci Bey, Kermon'un babası, orada defterdar olarak bulunuyor. Kuyruk sokumundan başlayıp sırtıma dağılan ürpermeler. Üşüdüm mü, korkuyor muyum yoksa sinirden mi? Kestirmesi güç. İçimde böcek yiyen bir bitkinin son derece gösterişli, o kadar da tehlikeli çiçeği gibi karşı konulmaz bir içmek isteği büyüyor. Gerçi valizlerin birine iki şişe kulüp koymuştum ama daha ilk geceden şeytana uymak doğru mu? Paşa Nuri beni bu renkli kabus ortamında yalnız bırakmadan demek boşuna uyarmamış.
Ortalığa mümkün mertebe çeki düzen verdirdim. İyi kötü mutfağın ikmalini yaptık. Lakin ikaz etmedi demeyin, burada yaşamak hiç kolay olmayacaktır sizin için. Bakın sarahaten söylüyorum, bilhassa merhumun yatağına girip uyumak. Bendiniz yaşını başına almış bir adamım, feleğin çemberinden geçmişim, vallahi cesaret edemem.
Ardından boynunu büküp beni evine çağırmıştı.
Birkaç günlüğüne fakirhaneyi teşrif etseydiniz bari.
Ona hayır cevabını verdim. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Burada kalmayı şimdi göze alamazsam sonra hiç alamam. İyisi mi siz beni bırakın. Ekrem'in adını söylemeyip merhum demesi bana ister istemez Hacı Hanım'ı hatırlatıyor. İyilik ve kötülük melekleriyle, rahmetlilerle dolu dünyasını. O zamanlar annesinin bu yanıyla belli etmeksizin ince ince alay eden Ekrem de bir gün gelip rahmetliler arasına karışacak mıydı? Hacı Hanım ne derdi hep? Yalan dünya. Çevremde gözüme ilişen ne varsa varlığını kanıtlar dururken Ekrem'i nasıl rahmetli sayabilirim? Kabalık olmaz mı bu, ruhunu inciten bir densizlik?
şu yarım kalmış tablolar, şu boş tuvaller, üst üste bir köşeye yığılmış Türkçe ve Fransızca kitaplar, plak dolabındaki çoğu zenci ve kızılderili folkloru, bir sürü plak. Ekrem'i İzmir'deki gerçek evine oranla burada çok daha fazla canlı kılmıyor mu? Şaşırıyordum da bundan. Şaşkınlığım öldüğünü bildiğim halde onun varlığını elimle tutarcasına böyle duyumsamaktan değil, koca olarak tanıdığım erkekle burada bazı özelliklerini keşfettiğim adam arasındaki çelişkiden doğuyordu. Birisi soğuk, yaptığı her şey hesaplı, herkesle arasına mesafe koyan, balta profilli bir iş adamı. Öbürü son inkaların ninnilerini dinlemekten, Mevlana'nın rubailerini okumaktan hoşlanıp, içten içe çoğalan paraboller, delimsirek renkler ortasında yaşayan basbayağı bohem bir ressam. Kocamla ilgili her konuda ya başından beri tepeden tırnağa yanılmışım, ya da Paris'te benden uzakta yaşadığı şu son 3 yıl beklenmedik çetrefillikleri, kalleş tuzaklarıyla onu değiştirmiş, ortaya yepyeni bir Ekrem çıkarmıştı. Hangisi doğru? Bulmacayı çözemiyorum. Ayaküstü çözülebilecek türden bir bulmaca da sayılmaz. Her soru cevabını bulamadığım başka sorular doğuruyor. Öyle ki bir süre sonra her biri her tarafa çekilebilen birkaç anlamlı bilinmezliklerin ortasında kalıyorum. Bocalamamın, telaşlı çaresizliğimin asıl nedeni bu. Bir bakıma deliler gibi içmek isteyişimin de. Doğru dürüst çözümleyip bütün boyutlarıyla algılayamadığımız bir gerçekten kaçmak istemez miyim? Yakın uzak bütün ilişkilerimizi koparıp rahatlamak, onun gibi bir şey. Bir an bavullarımı boşaltıp öteberimi dolaplara yerleştirmek epeyce vaktimi alacağı için bana bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu gibi göründü. Valizleri açtım, içindekileri gelişi güzel ortalığa yaydım, kılığımı değiştirdim. Fitilli kadife kahverengi pantolonum, yağ yeşili balıkçı kazağım o kadar gereksindiğim hareket serbestliğini sağlayıverdiler. İlk saatlerde tavanı fazla basık, duvarları birbirine yakın, bu yüzden de dar görünen ev gece ilerledikçe enine boyuna genişleyip sanki açılıyor. Böyle bir sanıya düşmekse tüylerimi diken diken ediyordu. Daha tuhafı köşede bucakta ihanet fısıltıları, ne olduğunu kestiremediğim mırıltılar işitiyorum. Hatta bir keresinde ipekliler giymiş bir hayaletin yürürken çıkarabileceği yumuşak hışırtıları. Bunu yapan Ekrem'in ölümü mü yoksa Paris mi? Bir iki kere içimden İclal'e hak veriyorum. Ne tameli yolculuk dememiş miydi? Bir zaman dolaplara sığışmakla uğraştıktan sonra kendimi yeniden nerede bulsam iyi? Portrenin tam karşısında heykel gibi dona kalmışım. Yoğunluğu yüksek bakışlarının büyüsü beni olduğum yere mıhlamış. Acaba resmin uğultulu havasından mı etkileniyorum, yoksa karşılıklı meydan mı okuyoruz? Israrlı bir zil sesi bir kesinliğe ulaşmamı engelledi. Evde telefon olduğunu bilmediğimden Ekrem hiç aramamıştı. Önce yanıldım elbet, zili de soyut bir yanılsama sandım. Yok yok, gerçekten telefon çalıyordu. Kulağıma götürdüm ki fısıltıya yakın, kırık dökük bir ses. Ekrem'in bir süre önce çıktığı yolculuktan dönüp dönmediğini soruyor. Kahırdan ve acıdan ellerimi ısırmak istemez miyim? Yine de acımın üstesinden gelip, hayır dedim, artık dönmeyecek. Öyle mi? İşte bu haber yeni, niyeymiş acaba? Boğazım birden kurumuştu. Çünkü diye cevap verdim, Ekrem artık yaşamıyor. Hattın iki ucu arasında gerilimli bir sessizlik. Arayan kimse belli ki duraksamıştı. Çok sürmedi bu, bıraktığı yerden aldı. Hem bu defa bayağı alaycı bir edayla, benimle dedi, dalga mı geçiyorsunuz? Gizleyemediği bir merakla arkasından başka bir soru geliyor. Hem söylesenize, siz kimsiniz kuzum? Ben mi? Karısıyım. Sözlerimi bitirmeden hep öyle kısık bir kahkaha. Karısı mı? Artık ne cins bir kadınsa. Sesimin hangi mikrofondan geçerse geçsin erkek sesine benzediğini o anda sahiden unutmuştum. Ama dokundurulmak istenen şeyin gerçek anlamını çok sonra anlayabildim, durumu ayrıntılarıyla öğrenince. Bu telefon beni büsbütün bitirmişti. Şaşkınlığım düzensiz bir telaşa döndü, kuşkularım kesinleşti. Bunlar kimlerse Ekrem'i öldürmüşlerdi. Cinayetlerine intihar süsü vermeyi becermişler. Kurdukları kapana beni kıstırmak için de içlerinden birini, Paşa Nuri'yi kullanmışlardı. Sıra bana gelmişti. Çünkü Paşa Nuri'nin görevi ne yapıp yapıp bu kimsenin bilmediği deliğe beni tıkmaktı.
Ötekiler bunu gerçekten kıvırıp kıvırmadığını ya da sadece uyuyup uyumadığımı bu görünüşte masum telefonla denetliyorlardı. Sonrasını kestirmek o kadar kolaydı ki. Korkunç bir umutsuzluğa düşmüştüm. Uykusuzluk ve yorgunluk, ipe sapa gelmez daha ne olasılıklar üstünde kafa yormama neden oldu. Uyku ondan sonra sessiz bir öfkeyle geliyor, beni alıp götürüyor. Rüyamda herkesin prens dediği yakışıklı bir Türk'le tanıştırdılar. Adı Ekrem Korkut'muş ama yakınları Kermo diye çağırırmış. Çok zengin, profil kartal profili, konuştu mu insanın fena halde kafasını karıştırıyor. Soğuk kalın camdan parıltılı bir duvar. Sokağa adımımı atar atmaz suratımı çarpıyorum. Yanaklarım ustura yalamış gibi yanıyor. Kulaklarım ve ayak parmaklarımın uçları duyarlılıklarını o dakikada yitirdiler. Ah param olsa da bir grog içebilsem. İçmesine içebilirim ya gidip Miss Higgins dedikleri o kirpi saçlı cadıya göğüslerimi okşattırırsam. Şimdi sıcacık evindedir. Beygir dişlerinin arasında ağızlığı, Abdullah cigaralarının sarımtırak dumanına sarılmış. Yo hayır gitmeyeceğim. Saint Michel bulvarı görünmez buzların yansımasıyla için için parlıyor. Karşımda bir vitrin, müstehcen, yanında bir başkası uyukluyor. Berideki bir kemerin altında iki üniversiteli soğuk moğuk aldırmayıp ağız dolusu bir öpüşmenin ateşinde eriyorlar. Oğlan İskandinav sarışını bir sakallı, kız daha çok taşralıya benziyor, tombul, öpüşürken güvercin gibi dem çeken. Kahvenin birinde gazetesinin arkasına saklanmış kupkuru bir ihtiyar, sessiz sedasız ölümüyle tartışmaya dalmış. Soğuk, çok soğuk, üşüyorum, çenelerim titriyor soğuktan, donuyorum. Böyle bir havaya uygun giyinmiş sayılmam, üstümdekiler hafif. Babaannemi terk ettim edeli ne zaman doğru dürüst giyinebildim? Hangi gün soğuğa ya da sıcağa uygun kılığım oldu ki? İdare edip gidiyoruz işte. Hoş babaannemi daha fazla çekemezdim. Bitmez tükenmez azizleri, din dersleri, şaşmaz ahlak kuralları ile canımı sıkmaya başlamıştı. Bunaltıyordu beni. Gerçi onsuz da bunalıyorum ama ne de olsa... Bir arkadaşım gelecekti bahanesiyle Saint Germain bulvarındaki kafelerden birine sızdım. Dans edilen bir yermiş, berbat bir müzik, orta yerde azgın bir boğa gibi dört dönüyor. Hava aşk, serbest havası. Bir köşede bunalımlarını felsefe gevezeliği halinde kusanlar. Türü yeterince tanıdığımdan yanlarına uğramadım. Oysa sığınacak birini bulmalıyım. Gözleri porselen akı, kadının beyazına aç birkaç zenci ötede oturmuş, siyah Afrika'yı emperyalizmin boyunduruğundan kurtarıyor. Beride tertemiz ve pespembe iki mutlu domuzu andıran iki semiz Amerikalı. Tanıdık birini bulamayacak mıyım? Olmaz olur mu? Christian kolumdan çekiyor, nasıl sarhoş görmeli. Tıka basa içtiğini neredeyse kulaklarından şarıl şarıl işeyecek. İki yanında en az onun kadar sarhoş iki kız, gözleri kaymış, ağızları yayık, dilleri peltek. Karşısında iyi giyimli, eli ayağı düzgün bir adam, çok da yakışıklı. Christian tanıştırıyor. John, bu var ya, bu bizim prens. Prenslerin hası, ne harika bir adam olduğunu göreceksin. Prens tek kelime söylemek lütfunda bulunmadan gözlerini hafifçe kısıp beni selamlıyor. Hepsi bu, epeyce huzursuzum. Christian zorla oturtuyor, ille içmeliymişim. Hem bir yatak öyküsü anlatacakmış, ilginç mi ilginç. Kaşını gözünü oynatıp el kol işaretleri yaparak sahiden anlatıyor. Avaz avaz bağırması niye acaba? Kulaklarımı sağır edecek. Prense bakıyorum, tınmıyor hiç, ciddiye almadığı belli, dinlemiyor bile. İncecik dudakları birbiriyle öyle usturuplu bitişiyor ki, hoşlandığım kesin. Sağlamlık izlenimi uyandırdığından mı diye düşünüyorum. Hem sağlamlık hem kararlılık. Profili hele etkileyici bakışları bu izlenimi pekiştiriyor. Yılan büyüsüyle mıknatıslı çelik parıltısı karışımı bir şey. Çok susanları bilirim. Kimisinin suskunluğu bir davranış biçimidir. Bir tutumu deyimler, kimisininki sıradan ama gizli bir ahmaklığı. Ya bunun suskunluğu? Anlamı ne olsa gerek? Güvensizlik mi? Yok canım, dili bağlanmış ürkek biri olmayacak kadar kendinden emin. Onun suskunluğunu belki küstahlığa çok yakın gururuyla ağır umutsuzluğu doğuruyor. Her şey bitmiş, konuşulacak hiçbir şey kalmamış. Az konuşmakla kalsa iyi, içkiyle cigarayla da arası yok.
Yalnız ara sıra alaycılığı ve iğneleyiciliği neden sonra fark edilen bir iki cümle diyor ki, söz gelişi, mümkün mertebe az düşünmeye gayret ediyorum. Çünkü hayatı zorlaştıran düşüncelerdir. Neden mi? Nedeni ortada. Hayat esas itibariyle fizik yani maddi bir temle oturtulmuştur. Halbuki düşünceler. Ya da insanların ısrarla üzerinde durduğu anlaşmak değil paylaşmaktır. Anlaşmak başarılı bir paylaşma anlamına geliyor. Etrafınıza bakınız, korku, zevk, lüks, şehvet. Her şeyi paylaşırlar ama çokluk paylara eşit olmaz. Fanilerin en büyük talihsizliği de zaten bu değil midir? Orgazm bile iki kişi onu birlikte ve aynı yerde aradıkları halde uyumlu gerçekleşmez. Biri daima geç kalır. 6. ayrımın sonu. Sayfa 82.